Evet, değerli dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Valorem Team'in sunduğu Değer Katan Eğitimler'de yine salı akşamı saat 20.30'da birlikteyiz. Bu akşam da çok değerli bir konuğumuz var. Çok önemli bir konuyu işleyeceğiz aslında Türkiye için. Gayrimenkul sektörünü masaya yatıracağız ve bu sektördeki fırsatları, zorlukları ve bu sektörün geleceğiyle alakalı önemli bilgileri paylaşacağız bütün katılımcılarımızla. Bu akşam 122. bölümü yapıyoruz değerli dostlar. 122. program ve şimdiye kadar müthiş içerikler hazırladık sizler için. YouTube kanalımıza mutlaka abone değilseniz buraya girin, abone olun. Daha önceki yaptığımız eğitimlere bir göz atın ve buradaki videoları daha çok insana ulaştırmak konusunda bize destek olun. Onlarla paylaşın ki daha fazla insanın hayatına birlikte değer katalım. Sadece YouTube'dan değil, bu yayınımız şu anda Facebook'ta, Twitter'da, LinkedIn'de, Twitch'te, Zoom platformunda da canlı olarak yayınlanıyor. Buralardan da bizi izliyorsanız şayet program esnasında sorularınız, yorumlarınız olursa buradaki chat ortamlarımdan bizle paylaşabilirsiniz. Ve aynı zamanda bu değer katan eğitimleri podcast olarak da dinleyebiliyorsunuz. Hemen yayından birkaç gün sonra podcast platformlarının hepsine koyuyoruz. Yolda, otobüste, spor yaparken kulağınıza, kulaklığı taktığınız anda sizinle birlikte oluyoruz diyelim. Çok teşekkür ederiz. Bu akşam Zoom'daki toplantı salonumuz doldu ve diğer taraftaki sayı da şu anda 100'ün üzerine doğru hızla çıkıyor. Konu gerçekten ilgi çekici. Gayrimenkul sektörüyle alakalı Türkiye'de önemli işler yapan, farklı işler yapan, dijital dünyayı normal bir gayrimenkul profesyonelinden çok daha farklı bir bakış açısıyla kullanan bir profesyonel, bir girişimci bizimle birlikte. Sevgili Toros Cumhur. Toros Bey, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk Ziya Bey. Nazik davetiniz için teşekkür ederim. Sizlerle beraber bir saat, bir buçuk saat, iki saat aynı havayı soluyor olmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. İzleyen arkadaşlarımıza da, misafirlerimize de iyi seyirler dilerim.
Çok teşekkür ederiz bize bu vakti ayırdığınız için. Yani biz sizinle yaklaşık bir 10 gün ya da 15 gün önce telefonla tanışmıştık. Bizim hikayemiz de şöyle, oradan anlatarak başlayayım isterseniz. Herhalde ortak tanıdıklarımızın yaptığı beğeniler ya da yorumlarla Toros Bey'in dijital dünyada üretmiş olduğu içerikler, bazen blog yazıları, bazen videolar benim karşıma çıkmaya başladı. Ben bir gayrimenkul profesyoneli değilim ama satış ve pazarlama ile alakalı hep farklı işler yaptım. Farklı mesleklerde bulundum. Ortaya koyduğu bakış açısı ve ortaya koyduğu metodoloji benim ilgimi çekmeye başladı. Ve ufak ufak takip etmeye başladım. Ve çok keyif almaya başladım anlattıklarından. Daha sonra sektörle alakalı bir sürü şey de öğrenmiş oldum. Ve gayrimenkulle alakalı Türkiye'deki gündem biraz hareketlenmeye başlayınca dedim ki bu konuyu bu sektördeki yenilikçi bakış açısına sahip biriyle masaya yatırmalıyız dedim. Hemen siz geldiniz aklıma. Sağ olsun hemen aradım Toros Bey'i. Bir telefonla tanıştık. LinkedIn'den önce bir yazıştık. Sonra bir telefonla tanıştık. O da tabii dedi, memnun olurum dedi. Bu akşam davetimizi kırmadı ve bir araya geldik. Dolayısıyla ben de Toros Bey'i aslında birkaç tane video ve birkaç tane blog yazısından tanıyorum. Belki de bugün bizi izleyenler benden daha fazla tanıyor olabilir Toros Bey'i. O yüzden ben de çok merak ediyorum. Toros Cumhur kimdir? Şimdiye kadar neler yapmıştır? Nasıl bir geçmişi, nasıl bir background'u vardır? Kısaca bir kendinizden bahsedebilir misiniz Toros Bey?
Çok güzel özetlediniz. Ben bile kendimle ilgili bu kadar net belki giremeyebilirdim konuya. Kısaca şöyle bahsedeyim. 38 yaşındayım, psikoloji mezunuyum. Bu arada psikoloji deyince aklıma gelmişken hemen Doğan Cüceloğlu'na başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum. Mersin'in Silifke ilçesinde dünyaya gelmiş 11 çocuklu bir ailenin 11. çocuğu olarak dünyaya geldikten 26 yıl sonra yazdığı ilk kitabı olan İnsandan İnsana kitabıyla tanışmıştım kendisiyle. Ve ondan sonra yazdığı, söylediği her şeyi böyle kelimesi kelimesine aralarından böyle anlamları cımbızlayarak yaşamış biri olarak bugün o aldığımız kötü haberle böyle göğsüme öküz oturdu diyebilirim o derece. O yüzden buradan sevdiklerine başsağlığı diledikten sonra hemen konuyu kendimle özdeşleştireyim biraz. Şöyle, ben 38 yaşındayım. Doğma büyüme satışçıyım. Sadece mesleğim değil, bütün hayatım satış. Hep bir şeyler sattım ve pazarladım bütün yaşamım boyunca. 14 yaşında böyle ufacık bir genç çocukken 90 kuşağı olanlar bilir, Aşkın Nur Yengi'nin Nazlanma diye bir şarkısı vardı. Bir şişe alırdı eline ve o şişeyle sürekli bir şarkılar söylerdi. 14 yaşındaki bir çocukken ben Sapancalıyım aslında, Adapazarlı. Orada işte mahalle maçı organize ederdim gazozuna ve oradaki gazoz şişelerini alıp Aşkın Nur Yengi'nin bizim bulunduğumuz şehirde konser verdikten sonra oradaki şişeleri alır, stadın önüne işporta tezgahı açar ve eşlik edebilsinler diye o şişeleri orada satardım. Pazarlamanın EQ nüanslarına olan ilgim yaklaşık bir 14 yıldan beri devam ediyor. İlk önce farklı sektörlerdeydik. Yaklaşık 10 yıldan beri de gayrimenkul sektörünün içerisinde faaliyet gösteriyorum. Kendi sektörümüzün içerisinde bizim ismimizin önüne işte emlak danışmanı, gayrimenkul danışmanı, emlakçı, komisyoncu gibi çok farklı isimler, title'lar eklenebiliyor. Fakat biz isimlerimizin önündeki sıfatlardan ziyade bu mesleği zihin emekçisi olarak gören, bu yönüyle telakki eden ve insanlara da bu şekliyle anlatmaya çalışan zihin emekçileri olarak kendimizi özellikle de 2018 yılında kanunen de yürürlüğe giren taşınmaz ticareti yönetmeliğiyle de artık bizim ismimiz emlak danışmanı olarak kaldı. Yaklaşık 10 yıldan beri sektörün içerisindeyim. Bu süre içerisinde klasik bir bölge emlakçılığından, sahada bölge emlakçılığından, masada akıl teri döken modern bir reklamcı olma noktasına, bir ofiste emlak danışmanı olmaktan global bir markanın Türkiye'deki operasyonlarını yönetmeye kadar uçtan uca her noktasında faaliyet yürütmüş bir girişimciyim. Şimdiye kadar meslek hayatım boyunca her gün yaklaşık 2 kişiyle görüştüm. Bir şeyler almak ya da bir şeyler satmak isteyen insanlar tarafında. Bugün bulunduğum yerden geriye dönüp baktığımda on binlerce insanın hayatına bir şekilde dolaylı yollardan da olsa dahil olma fırsatı bulduğum inanılmaz bir birikmişlik var benim için. Dolayısıyla bugün itibariyle de gayrimenkul danışmanlığı mesleğini hem Türkiye'de daha nitelikli aracılık hizmetleri sunabilme açısından entelektüel düzeyi yukarı çekebilmek ve bu mesleği gayrimenkul sektöründe olmayan fakat bu sektördeki girişimcilik fırsatlarını mercek altına alan ve bu sektördeki fırsatları inceleyen, araştıran, girişimci ruha sahip olan insanların etrafını bu sektördeki sunduğumuz fırsatlarla kuşatmaya ve kucaklamaya çalışıyoruz. Bu şekilde.
Süper. Teşekkür ederiz. Peki şimdi yıllardır bu sektörde olan biri olarak Toros Bey, şu nedenden dolayı iyi ki bu mesleği ve bu sektörü tercih etmişim ve yanında da şu nedenden dolayı da bu mesleği tercih ettim ama keşke dediğiniz durumlar oldu mu, anlar yaşadınız mı meslekle, sektörle alakalı?
Güzel bir soru. Evet, şimdi tabii benim konunun nasıl yanıtından ziyade biraz nedenini anlatılması lazım burada. Satış bir böyle forvetin gol attığında o hissettiği, o karşı konulamaz, o beliden enseye doğru giren soğuk titreme vardır ya da tuttuğun takım gol atar falan. Bu hissi yaşıyorsun ya da biraz amiyane bir ifade olabilir belki ama ben akli hayatını hale getirebilmek için anlatacağım. Böyle bir beyin cerrahının birini yaşama küçücük bir dokunuşuyla döndürmesinden aldığı o keyfi alan biriyim. Bugün bulunduğum noktadan baktığım zaman da ben emlakçılık mesleğimin 10 yıllık geçmişinden önce inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir müteahhittim. Ve bir takım ticari organizasyon eksikliğinden kaynaklanan böyle batmalar çıkmalar sebeplerinden sonra da en iyi bildiğim iş gayrimenkul olduğu için gayrimenkul sektörüne girdim. Bugün bulunduğum noktadan baktığım zaman da şunu soruyorum kendime. Neden daha önce girmedin Toros bu sektöre? En büyük keşkem keşke daha önce girmiş olsaydım. Ondan önceki ticari hayatımda edindiğim, sahip olduğum maddi ve manevi birikimimin kat ve kat daha fazlasını birkaç yıllık süre içerisinde erişebilme gibi bir fırsatlarda oluşturmuş oldu bize.
Peki çok güzel. Şimdi ben bir yandan tabii Bunlar benim kendi sorularım. Birazcık böyle sizin sektörünüzle alakalı da merak ettiğim konular olduğu için böyle kendime birkaç tane soru yazdım, çizdim ama diğer dileyen dostlarımız soruları olursa bütün platformlardan hepsine ben kontrol etmeye çalışıyorum elimden geldiğince. Sorularını iletebilirlerse Toros Bey'e buradan soruları yönlendirebiliriz. Peki Toros Bey, gayrimenkul danışmanlığı ya da emlakçılık mesleğinin avantajları, dezavantajları olarak neleri görürsünüz? Yani bu meslekte insanlar bu mesleğe başladığında onlar için fırsat olan nedir? Neyi doğru yaparlarsa işte daha başarılı olma durumları söz konusu oluyor. Bir de bu mesleğin belli dezavantajları da vardır. İşte ne bileyim, hafta sonu çalışmaktır ya da saatinin belli olmamasıdır gibi gibi. Böyle bir sizin bunca yıl sonrasında böyle bir yorumunuzu alabilir miyiz?
Tabii. Şimdi bizim işimizde çok aslında neresinden bakılırsa bakılsın çok anlamlı olan bir yönü var. Biz insanların adreslerini değil, hayat tarzlarını değiştiren bir perspektiften yaklaşırız konuya. Her ne kadar dışarıda farklı gözükse de. Bugün İstanbul Teknik Üniversitesi ve TÜBİTAK birlikte bir araştırma yapıyorlar 2019 yılında. Türkiye'deki en itibarlı meslekler ile ilgili bir araştırma yapıyorlar kalitatif ve kantitatif anlamda. 100 ilk başta işte kaymakamlı, savcı vesaire. Bizim mesleğimiz baktığımız zaman 96. sırada kaportacıdan bir altta. Fakat şimdi konunun mesleki statü anlamından değil de finansal özgürlük, hayallerini gerçekleştirebilme, sevdiklerine daha manalı bir gelecek tasarlama yönlerinden baktığınız zaman da bugün orta ölçekli, yani biz kendi sektörümüzde yaklaşık bizim 400 bin kayıtlı gayrimenkul danışmanı meslektaşımız var. Orta ölçekli bir gayrimenkul danışmanının yıllık kazancı bugün birinci seviye devlet memuru statüsünde olan bir kamu görevlisinden ya da bugün 1500-2000 kişilik personel bir genel müdür CEO pozisyonunda olan bir beyaz yaka profesyonele göre oranladığımızda yaklaşık 4-5 kat daha fazla. Bunu şu anlamda söylüyorum. İmkan insanları mutlu etmiyor ama mutsuz eden sorunların çözümüne yarıyor. Bu anlamda bir fark var. Bir de en kıymetli tarafı da bizim işimizin insanların geleceklerine, insanların hayallerine, insanların, çünkü gayrimenkul insanların hayatları boyunca verdiği en büyük satma veyahut da satın alma kararı. Dolayısıyla bir insan içinde en değerli manevi varlığı ailesi, en kıymetli maddi varlığı da gayrimenkulüdür. Bizde bir söz vardır. Yani dünyada mekan, ahirette iman diye. Burada temel mantık aslında bir gayrimenkul sahibi olma bakış açısıdır. Baktığımız zaman yaşadığımız coğrafyada insanlar doğuyor, biraz büyüyor, erkekse askere gidiyor. Ondan sonra da tek bir hayali yaşayarak, yani bir başımı sokacak bir evim olsun mantığıyla hareket ediyor. Ve bu böyle bir evrenin içerisinde tabii emlakçılar olarak da bizler insanların bu hayallerini daha az riskle, daha az vakit, daha vakit ve nakit kazancı sağlayarak bu konudaki deneyimlerini, know-how'larını, bilgisini bu ticareti risksiz bir şekilde sonuna götürmek için ekonomiye dönüştüren girişimcileriz aslında. Yap sunduğumuz iş tamamen fayda.
Çok iyi. Şimdi siz öyle deyince benim aklıma şey geldi. Profesör Doktor Özgür Demirtaş Hoca'nın bir videosu vardı. İzlemediyseniz size tavsiye ederim. Hatta bulursam şu sağ üst tarafa da koyarım. Arkadaşlar bir göz atar. Gayrimenkul yatırımıyla borsadaki yatırımları falan kıyaslamıştı. Ben o videoyu izleyinceye kadar şey diye düşünmüştüm. Yani gayrimenkul çok iyi bir yatırım. Yani her zaman gayrimenkulle yatırım yapmak çok akıllıca diye düşünmüştüm ama her gayrimenkule yatırım yapmak da çok akıllıca olmadığını fark ettim o videoyu izlediğimde. Bir yatırım aracı, tabii kendi ilk evinizi sahip olacaksanız herkesin hayali o yaşadığı evin sahibi olmaktır. O birinci evi almak belki herkesin yapması gereken en doğru hareketlerden biri olabilir. Ama yatırım olarak ikinci, üçüncü, dördüncü yatırımları yaparken doğru bir yatırım olması için, yani bir kalkıp da bir borsadan daha karlı ya da bunun gibi farklı yatırım araçlarından daha karlı bir hale gelebilmesi için nelere dikkat etmek lazım, Toros Bey?
Güzel bir soru. Bu soruyla biz çok karşılaşıyoruz. Yani bizim aslında varlık nedenimiz bu sorunun yanıtına farklı açılardan sürekli bakabiliyor olmak. Aslında bizim ülkemiz şöyle bir spesifik özelliği var sosyokültürel anlamda. Bizim ülkemizde gayrimenkul sadece başımı sokacak bir evim olsun ya da bir gayrimenkulüm olsun mantığının dışında aynı zamanda finansal bir sembol. Örnek, mesela bir Japon'a benim 20 tane gayrimenkulüm var, ben bunların kira gelirleriyle geçiniyorum mantığını açıklayamazsınız. Bunu anlamı tahayyül edemiyorlar. Yani mantıklı bulmuyorlar. Ya da Türkiye'nin başka bir ucundan 10 dönüm bir arsa alıp onu da 20 yıl boyunca ona dokunmayayım, onlar orada öyle o şekilde dursun mantığını da açıklayamazsın. Bu sadece bizim coğrafyamıza özgü bir kültür. Ben değerli Demirtaş hocamızın o videosunu da izledim. Çok daha anlamlı, değerli bilgiler de vardı içerisinde. Fakat atladığı ufacık bir detay var. Çok kritik bir konu. Şimdi Türkiye'de yaklaşık bir yılda ortalama 3 milyon gayrimenkul el değiştiriyor. Bütün gayrimenkul türlerinde. Konut, arsa, işte dükkan, plaza vesaire. Bugün baktığımız zaman bunların gayrimenkullerin sadece yatırım açısından, yani bir kaynaklarını çeşitlendirmek ve farklı bir gayrimenkul daha alayım mantığıyla hareket edenlerin oranı %9. Yani insanlar ilk şu an itibariyle tamamen ihtiyaçlarına yönelik gayrimenkuller alma eğilimi gösteriyor mevcut olduğumuz piyasada. İstatistikler bize bu verileri gösteriyor. Yatırım açısından baktığımız zaman da aslında bu zaman zaman değişiyor. Mesela örnek veriyorum. Bir yatırımcı perspektifinden bakacak olursak karşımızda bizim gayrimenkulün dışında çok fazla seçenekler var. Mesela kripto paralar var, borsa var, faiz var, kredi var, gayrimenkul var vesaire. Bugün bir yatırımcı haklı olarak en az riskle en fazla fayda sağlayacak olan yatırım enstrümanına eğilim gösteriyor. Buradan hareket etmeye çalışıyor. Dolayısıyla eğer gayrimenkul diğer alternatiflerine göre o an, o spesifik örnek veriyorum Bağdat Caddesi'ndeki herhangi bir daire ya da Beşiktaş'taki komple bir bina, oradaki kar analizini yaptığınızda gayrimenkul ondan diğerleri seçeneklerinden daha avantajlı bir noktaya konumlanmışsa o ticaret bitiyor. Çok hızlı bir şekilde bitiyor. Çünkü bizim sektörümüzde her şey zamana duyarlıdır. Ve çok hızlı reaksiyon gösterirler. Eğer bu anlamda doğru fırsat yakalandığı zaman da gerçekten ilerleniyor. Mesela biri gayrimenkul yatırımcısı olmak için ilk etapta 5-10 yıl boyunca 20 yıldan daha az sürede kazancını geri döndüremediği ticaretler de yapabiliyor. Ve hala gayrimenkul yatırımcısı olmaya devam ediyor. Bugün 20 yaşında gencecik bir kardeşimiz kripto paralarla birdenbire gayrimenkul ya da herhangi bir yatırım şekliyle ulaşılmasının mümkün olmadığı dev bilançolara ulaşabiliyor. O biraz ülkenin durumu, teknolojilere ve yeni ekonomik değişkenliklerin varlıklarına göre değişkenlik gösterebilen bir durum olduğunu düşünüyorum.
Evet, biraz da yatırımcının risk iştahıyla alakalı. Gayrimenkul evet. Bunların arasında en az risk alarak belki evet. Yatırımını koruyabileceği bir alternatif olarak karşımıza çıkıyor. Peki, güzel bir soru gelmiş. Koronanın sektördeki etkilerini böyle bir değerlendirebilir misiniz? Bir sene sonra ne olur aşağı yukarı?
Evet. Şimdi şöyle, biz aslında karantina dönemi başladığında biz bütün sektörümüz elimiz yüreğimize gitti. Dedik ki herhalde bambaşka bir yere evrilecek. Bütün sektörlerde olduğu gibi. Fakat şu motivasyonla karşılaştık. İnsanlarda şimdi benim hesabımda bir param var ama bu parayla ben bir şey yapamıyorum. Yani öylece duruyor. Ne tatile gidebiliyorum, ne hayatım olduğundan daha anlamlı hale getirebiliyorum vesaire. Şu şeyi biz çok yakaladık. Allah muhafaza çevremden, yakınlarımdan birileri başına bir şey gelirse karantinada kalabilecekleri, başımızı sokabileceğimiz bir evimiz olsun mantığından hareketle insanlar paralarını, imkanlarını gayrimenkul alma tarafını yönlendirdiler ki 2020 yılında TÜİK'in istatistiklerine de Cumhuriyet tarihinin en yüksek gayrimenkul satışları gerçekleştirildi. Biz 2001 yılında da önümüzdeki dönemde, şimdi bizim sektörümüz ekonomiyle doğrudan ilişkili. Çünkü gayrimenkul parayla satın alınıyor. Dolayısıyla eğer psikolojik sınır olan, yani bizim ülkemizde nüfusumuzun %80'i hayatları boyunca birikimlerinin tamamını kullanarak sadece tek bir defa bir gayrimenkul alabiliyor. Bu %80'lik kitlenin %52'si kadar da kredi kullanarak gayrimenkul sahibi olabiliyor. Dolayısıyla burada kredi çarpanları psikolojik sınır olan %1'e yaklaşma eğilimi gösterdiğinde tüketiciler bununla ilgili çok hızlı reaksiyon gösteriyor ve gayrimenkul satışlarına çok ciddi yükselme oluyor. Bizim bu önümüzdeki dönemde gayrimenkul sektöründeki konut hareketliliği ile ilgili ortalama, yani 2000 ve 2019-2018 yıllarında oradan daha aşağıya bir kırılma yaşayacağımızı çok düşünmüyoruz ama değişkenlikler çok farklı. Bizim öngöremediğimiz, daha doğrusu kimsenin öngöremediği sokaktaki virüs, deprem, dış politika, herhangi bir siyasi handikap birdenbire insanları çekip kabuklarına kapanma gibi bir iktidarlı davranma durumuna sokabiliyor. Dolayısıyla her sektörde olduğu gibi bizim sektörümüzde de o anki mevcut rüzgarı koklayabilmek, o anki gidişatı yorumlayabilmek bu işin karlılık noktasındaki en büyük rekabet avantajı diyebilirim.
Evet. Şimdi aslında korona tabii hiçbirimizin istemediği durumları yaşattı, tecrübeleri yaşattı bize. Bazı sektörleri çok hızlandırdı. Yani e-ticaret o sektörlerden biriydi mesela. Yanının altındaki kırılımlarda onlarca katına çıkan sektörler oldu. Fakat bazı sektörler içinde müthiş bir kriz dönemiydi. Hatta bazı sektörlerin neredeyse işletmelerin kapanmasına bile neden oldu diyebiliriz. Ya bir anlamda yaşanan tabii ekonomi de aslında koronanın etkisiyle kriz kelimesi belki doğru ifade etmez ama böyle bir dengelerin değiştiği, ticaretteki hızlı bir para akışının ve yer değişiminin olduğu bir dönem yaşattı. Ben şunu tahmin ediyorum, bilmiyorum siz ne dersiniz. Bu tarz durumlarda para akışı yer değiştirmeye başladığında bir sektörden diğer sektöre, bir gruptan diğer gruba, bir kesimden diğer bir kesime aslında yeni satım fırsatları ve alım fırsatları ortaya çıkıyor gayrimenkul tabii sektöründe. Yani tabii. Bir gayrimenkulü sahibi yaşadığı durumdan dolayı örneğin 10 birimken bir an önce satayım diye 9 birime satıyor. Öbür taraftaki sektördeki kişi de tahmininden 10 kat daha fazla para kazandığı için ben ne yapayım bu parayla diyor. Doğru bir yatırım yapmam lazım diyor. Bu sefer 10 liralık şeyi 8 liraya satan kişiden almak da onun için bir fırsat oluyor. Buradaki döngünün içerisinde de kendini doğru konumlayabilen işte gayrimenkul danışmanları bu pazardaki hareketliliği lehine çevirebiliyorlar belki. Bilmiyorum, böyle bir durum sizde ve sizin çevrenizde, sektörde yaşandı mı?
Fazlasıyla var. Şöyle bir örnek vereyim. Mesela 19-20 yaşında gencecik bir girişimci oyun yazıyor ya da bir yazılım yapmış ve App Store'a yüklemiş. Çok daha taze bir konu, 1,5 ay öncesinde. Yani 25 milyon TL'lik bir villa satın aldı ben. O 20 yaşında bir delikanlı. Şimdi biz de haklı olarak yağmur neredeyse, yani bizim sektörümüzde para kaybolmuyor. Yani birinin cebinden çıkıyor, birinin cebine gidiyor. Haklı olarak biz de yağmur neredeyse, çünkü biz birileri bir şey alırsa emeğinin karşılığı olan bir mesleğin aktörleriyiz. Yani müşterilerimizin omuzlarında yükseliyoruz. Dolayısıyla yani şöyle düşünün, biz mesela genelde farklı sektörlerde hep, mesela örnek veriyorum, belki o sektörlerde olan bir şey var, yanlış anlamasınlar. Mesela doktorunuz varsa siz hasta olduğunuzda doktorunuzla görüşürsünüz. Bir avukatınız varsa bir hukukla ilgili bir işiniz olduğunda avukatınızla görüşürsünüz. Ama emlakçı böyle değildir. Emlakçının tek amacı sizin kazanmanıza odaklanmıştır. Siz kazanırsanız kazanır. Ve konunun çok ilginç ve spesifik olan bir tarafı var. Mesela bizim sektörümüzde gayrimenkul girişimcilerinin, danışmanlarının biz her sabah işsiz uyanırız. Bizim giderlerimiz bellidir ama gelirimiz belli değildir. Dolayısıyla bir olasılıklar evreninde yaşarız ve sürekli koklamak durumundayızdır. Bazen piyasayı, bazen müşteriyi, bazen alıcıyı, bazen satıcıyı, bazen gayrimenkulü. Ben samimiyetime güvenin. Ben satmayı düşündüğüm gayrimenkulün önüne sandalye koyup karşısına oturup "Ey gayrimenkul, seni kim alır?" diye sorup böyle bir derin bir böyle bir metaforlar üretiyorum kendi kendime ki kim alır bunun sorusunu bulabilmek için. Dolayısıyla biz de haklı olarak her sektörde olduğu gibi mevcut piyasa koşullarına adapte olabilmek adına eğer mesela yurt dışında yaşayan yerli gurbetçilere diyoruz ki geçen sene bir tane alabildiğin gayrimenkulden bu sene iki tane alabildiğini biliyorum. Veya teknoloji üreten ve yurt dışına dolar kazanan sektörlere yönelip onların gayrimenkullerini ya da alımlarını aracılık edebilmek adına kaynaklarını çeşitlendirmek isteyen sektörlere yönelik ticari faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Mesela örnek veriyorum, benim daha önce şu an bütün restoranlar kapalı. Benim Bağdat Caddesi'nde birkaç tane bir ticari dükkanımız vardı. Çalışmayı bıraktım çünkü dükkan zaten kapalı. Bir yatırımcı ya da bir müşteri gelip orada zaten bir ticari faaliyet yürütmesi şu aşamada zor. Dolayısıyla bu işin aracılık tarafında olan insanlar için de bu bir handikap olduğu için her sektörde olduğu gibi bizler de tabir yerindeyse ekmeğimizin peşinde olabileceğimiz sektörlere doğru evrilmeler gösterebiliyoruz zaman zaman.
Peki. Güzel bir soru gelmiş Halil Bey'den. Demiş ki konut kredi faiz oranlarının yüksek olduğu şu dönemde aynı zamanda inşaat girdi maliyetleri de artarken önümüzdeki dönemde konut fiyatlarının artmasını mı yoksa azalmasını mı beklemeliyiz demiş.
Evet, Halil Bey'e de selamlar, Ankara'dan değerli meslektaşım. Güzel bir soru. Şimdi şöyle, buradan 2 yıl öncesindeki inşaat sektörünü konuştuğumuzda Türkiye'de yaklaşık 5 milyona yakın gayrimenkul stoğu var, bunlar satılmayacak, bunlar kalacak, fiyatları yarıya inecek gibi bir handikapla karşı karşıyaydı sektör. Fakat bugün baktığımız zaman bu sektörler, bu stoğumuzun yaklaşık %80'leri eridi. Burada önemli olan şey aslında şu, arz, yani arzla talep eğrisi birbirlerine her zaman kendi aralarında bir ters korelasyon var. Eğer talep varsa, mesela örnek veriyorum herhangi bir bölgede 5 tane gayrimenkul aynı anda satıştaysa ve bunların arasında bir talep eğrisi yüksekse fiyatlar arasında çok büyük rekabet asla gerçekleşmiyor. Yani bir tık daha üzerine çıkan o gayrimenkulün sahibi oluyor. Dolayısıyla bizim şu anki mevcut piyasamızda evet kredi çarpanları yüksek, inşaat, konut üreten gayrimenkul sektöründeki müteahhit firmalar ve inşaatçılar için de metrekare birim maliyetleri anlamında çok çok yükselmeler var. Ama burada belirleyici olan şey finalde parayı veren taraf olan müşteri. Bizim sektörümüzde tek patron var, müşteri. Gelip sizden almayıp ya da gidip bir başkasından alıp ya da başka bir şey satın alıp hiçbir neden yokken işletmemizdeki herkesi birdenbire kovabilir. O yüzden biz hem aracılık sektöründe olanlar hem de konut üreten tarafında olanlar öyle veya böyle mutlaka ki mutlaka merkeze müşteriyi, onun ihtiyaçlarını ve o süreçte muazzam bir müşteri deneyim yaşayabileceği şekilde tasarlandığı zaman sonuca gidiyor. Örnek verebilirim mesela çok kısa bir şekilde. Ataşehir'de çok büyük plazalar var. Harika rezidanslar yapılmış. Ama Yeditepe Üniversitesi'nin arka tarafında bir müteahhit, bu benim arkadaşım, inşaat ruhsatını almış, vuracak. Normalde o da diğerleri gibi rezidans yapacak. Fakat fikir değiştiriyor. İki kulenin bir tanesine iş yeri, aynı kulenin, aynı dairenin tam karşısındaki kuleye de ev yapıyor. Yani siz oradan parayı verip bir gayrimenkul aldığınız zaman bir tarafta bir iş yeri, kulenin öbür tarafında da kendinize bir ev satın alıyorsunuz. Dolayısıyla tek bir projenin içerisinde ev ve iş hayatınızı bir sosyal donatının olduğu şekilde çözümleyebiliyorsunuz. İçeriye köpek gezdirebilmek için ayrı bir işletme koymuş, içeride nakliyeler için ayrı bir işletmeler koymuş, kuru temizlemecisine kadar her şeyi planlamış. Dolayısıyla bir baktığımız zaman geçen önceki gün sohbet ediyoruz bu konuyla ilgili. Şimdi burada rekabet edebileceği bir avantajı var. Tamamen ihtiyaca yönelik gitmiş. Fiyatlara baktığı zaman da diğer alternatiflerindeki stokları çok fazlayken arkadaşımız burada yok satıyor. Çünkü tamamen bir problemi çözmeye yönelik inovatif bir dokunuşla ilerlemiş. Şimdi Halil Bey'in sorusunda istinaden burada şu çok belirleyici. Fiyat rekabet için tek başına ya da stok tek başına rekabet için çok önemli. Bugün bir markete girdiğimizde aynı ürünlerden 50 tane farklı markalardan olabiliyor. Ama herhangi bir ürün yelpazesinde birinin ihtiyacınızı daha fazla karşıladığınızı çözdüğünüzde artık fiyatla rekabet edilemez bir noktaya konumlandırmış oluyorsunuz. Ve burada arz ve talep arasındaki o ters korelasyonda kendini bu şekilde gösteriyor diyebilirim.
Süper, teşekkür ederiz. Güzel yorumlar da var. Evet. Necdet Bey, kriz yoktur demiş gayrimenkul sektöründe, fırsat vardır demiş. Aslında tek bir cümleyle özetlemiş evet. Bizim konuştuğumuz konuyu. Evet. Sinan Bey de evet. Sizin söylediğiniz gibi sektörde kaymalar yaşanıyor demiş. Sinan hocamıza da, ona da çok çok selamlar. Şimdi ben şunu merak ediyorum Toros Bey. Bu meslekte evet. Başarılı olmak için nasıl yetkinliklere ve meziyetlere sahip olmak gerekiyor? Yani iyi bir satıcı mı olmak gerekiyor? Ağzının iyi laf yapması mı gerekiyor? Ya hızlı mı konuşman, ikna kabiliyetinin çok iyi mi olması gerekiyor? Yoksa bunlara gerek yok. Yani işte pazarlamayı iyi bil ya da dijital pazarlamayı iyi bil. Bu da yeterli oluyor mu? Yani meslekte başarılı ve başarılı bir belki sadece mesleki olarak değil de şey olarak da düşünebiliriz. Bir ofis yönetimi, çünkü farklı farklı sektörlerden dostlarımız da dinliyor bizi bu akşam. Bir ofisi yönetirken ya da bir birey olarak gayrimenkul sektöründe başarılı olmak için hangi yetkinliklere ve yeterliliklere sahip olmak gerekiyor?
Güzel bir soru. Teşekkür ederim öncelikle Ziya Bey. Şimdi bizim işimizde şöyle bir durum var. Sepete ekle ilerle satın al diyebileceğimiz bir satış optimizasyonu yok. Böyle bir süreç yok. Gayrimenkul satın alan kişi, bu kararı verecek kişi bir insan. Gayrimenkulünü satmayı düşünen kişi ve bu kararı veren kişi de bir insan. Bu süre alıcı ve satıcı pazarında deneyimleriyle, bilgileriyle bu iki pazar arasında köprü kuran kişiler de bizler de insanız. Yani işimiz 360 derece insanlar. Satış, pazarlama, işin teknik ve taktik yetkinliklerin evet çok önemli. Hepsi mutlaka ki değerli olduğu tarafları var, olmalıdır. Ama bizim için en değerli olan şey bizim yaşadığımız coğrafyada oluşmuş obsesif bir durum var. Böyle satışçılar çok iyi konuşmalı, satışçılar ağzı çok iyi laf yapmalı değil. Bizim işimiz aslında çok konuşma değil, çok iyi dinleme işi. İhtiyaçlar doğru belirlenip doğru analiz yapıldığında zaten karşıdaki insan bu konuyla ilgili eğer hayatında daha önce gayrimenkul satın almamışsa veya satmamışsa bir taraf belki ömür boyunca biriktirmek durumunda kaldığı maddi varlığıyla parasıyla vedalaşıyor. Diğeri de belki çok uzun emekler karşılığında çalışıp didinerek satın aldığı gayrimenkulünden vedalaşıyor. Dolayısıyla burada işin somut farklılıklarından ziyade işin biraz da mistik ve manevi boyutu da var. İşte gayrimenkul danışmanı aslında bu ticareti finale götürebilmek için yüzlerce detayın olduğu süreci tek ve güçlü bir satış fırsatına dönüştürme konusunda ideal zemini hazırlayan zihin emekçileri olarak konumlandırırız biz kendimizi. Yoksa bizler aslında bir şey satmayız. Yani gayrimenkul almak isteyen kişi alır, gayrimenkul satmak isteyen kişi de satar. Burada önemli olan tek şey hayatları boyunca verdikleri en büyük kararda doğru bir şey yapmış olmaları, aldıkları kararlardan memnun olmuş olmaları gerekiyor. Bizde maalesef ki her sektörde olduğu gibi bizim işimizde de işini iyi yapan, kaliteli yapan, daha ucuz yapan, daha pahalı yapan birileri var. Her sektörde olduğu gibi. Burada tabii tüketicilerimizin, müşterilerin doğru gayrimenkul danışmanını seçerken hangi temel kriterleri baz almalı? Bu kişilerin kimler olacağını ve nerelerde erişebileceklerini iyi tespit etmeleri gerekiyor. bizler yaptığımız işleri, sosyal kanıtlarımızı paylaşmayı seven mesleği aktörleriyiz. Onu sattık deriz, bunu sattık deriz, işte müşteri deneyimlerimizi paylaşırız vesaire. Uh-huh. O yüzden burada önemli olan tek gerçek var. Biz bütün müşterilerimize tek müşterimiz gibi yaklaşmayı felsefe edinmiş insanlarız ve eğer ikinci bir defa da hizmet verememişsek kendimizi de başarısız sayırız. Çünkü mesela siz öyle veya böyle, kim olduğu çok önemli değil. Belki bugün bir gayrimenkul alma veya satma müşterisi değilsiniz ama 5 yıl sonra olacaksınız. Ben bundan eminim. Dolayısıyla ben siz gayrimenkul dediğinizde aklınıza gelen ilk kişi olmak, yani akla geldiğimde, gayrimenkul telaffuz edin, akla gelen ilk kişi olduğumda, ben sizin dünyanıza kendimi bu şekilde konumlandırdığımda bir şekilde bunun süreç esnasında karşılığı her şekilde olabiliyor.
Peki aklıma şey geldi. Şimdi yepyeni bir nesil geliyor. Genç nesil geliyor ve bu nesil artık sahip olmak istemiyor. Bir şeylere sahip olmak için ömrünün anlamlı senelerini harcamak istemiyor. Bu nesil ben kiralayayım diyor. Ben geçici olarak kullanayım diyor. Kullanayım sonra bırakayım diyor. Niye sahip olayım ki diyor. Bir daireye sahip olmak için 30 yıl niye köle gibi çalışayım diyor. Bu nesille karşılaşmaya başladınız mı? Bu neslin gayrimenkul alırkenki davranışlarıyla belki ben de 38 yaşındayım. Ben ve benim üzerimdeki yaşların bakış açısı arasındaki farklar nedir? Sizin orada gördüğünüz, tespit ettiğiniz farklılıklar var mı acaba?
Evet. Güzel bir soru. Şimdi şöyle, az önce anlattığım bu Beykoz'daki kendine 20 yaşında çok değerli bir gayrimenkul satın alan 20 yaşındaki genç delikanlı müşterimizden bahsetmiştik mesela. İnsanların satın alma alışkanlıkları değişiyor. Kendilerine mesela edindikleri kaynaklarla dünyayı dolaşmak istiyor. Deneyime yatırım yapıyor. Somut yerlere gömmek istemiyor paraları. Ama biraz konunun ticari tarafına geçtikten sonra orada bambaşka bir evren var. Gayrimenkul bir iş insanı için sadece bir yatırım aracı, sadece bir barınma ihtiyacı değildir. Gayrimenkul aynı zamanda bir pasif gelir üreten, gayrimenkul aynı zamanda kaynaklarını çeşitlendirdiğinde özellikle finans dünyasında çok farklı alım koşulları sağlayabilecek özelliklere sahip bir yatırım enstrümanıdır aynı zamanda. Mesela örnek veriyorum. Bugün bir ticari yapıyorsunuz. Bankada örnek veriyorum 20 milyon lira imza karşılığında gayrimenkul teminatıyla kredi kullanabilmeniz mümkün. Oraya gayrimenkul teminatı koyduğunuzda belki 10 yıldan beri hayalini kurduğunuz bir projeniz, bir startup'ınız var. Gidip o hayalinizi gerçekleştirebileceksiniz. Ve burada riski tabana yayabilmek adına buradaki gayrimenkul kaynağınızı diğer projenizin finansmanı olarak kullanabilme gibi bir imkanınız da olabiliyor. Özellikle mesela şu anki mevcut pazarda iş dünyasında gayrimenkul takasları, işte gayrimenkul araçla takas yapmak, çekle satmak, hipotekli satışı gibi çok farklı varyasyonlarla da gayrimenkulün az önce bahsettiğimiz temel ihtiyaçlar düzeyinin dışında farklı platformlarda da farklı bakış açılarıyla da değerlendirdiklerini gözlemliyoruz. Ama tabii süreç evriliyor. Özellikle paylaşım ekonomileri oluşturuluyor. Airbnb gibi işte mevcut evin içerisinde bir odayı kiralayarak başka bir şekilde değerlendirmek isteyen insanlar var. Bizler de bu sektörde faaliyet gösteren, bu sektörün gelişimini ve farklılıklarını yakalayabilmek adına akıl teri döken girişimciler olarak müşterilerimizin bu yöndeki talep ve ihtiyaçların neler olduğunu iyi analiz edip onların bu ihtiyaçlarına karşılık verebilecek nitelikli hizmetler geliştirebilmek adına da biz de kendimizi sürekli geliştiriyoruz.
Peki, teşekkür ederiz. Şeyle alakalı birkaç dostumuz soru sordu. Aşağı yukarı birbirlerine evet. Benziyorlar. İstanbul'daki bu kentsel dönüşümle alakalı mesela İlkel'den gelsin isimli bir dostumuz diyelim. İstanbul'da her yer beton oldu. Bahçeli projeler ise çoğunlukla şehir merkezinden uzak. İleride kentsel dönüşümle beraber acaba merkezi yerlerde bahçeli projeler artar mı? Yoksa imkansız mı demiş. Diğer bir dostumuz da herhalde İstanbul'u sordu. Şeyle alakalı bu kentsel dönüşümle alakalı düşünceleriniz nedir demiş. Evet.
Güzel bir soru. Ben bu konuya çok katılmıyorum. Niye katılmıyorum? Örnek veriyorum. Allah gecinden versin. Bugün bir deprem olsa, şimdi siz Nişantaşı'nda oturan bir insana, ben sana Sancaktepe'nin bir ucunda deprem konutları yaptım, oraya da altın varak taktım, gel burada yaşa diyebilir misiniz? Yani gelmez. Yaşatamazsınız o insanları orada. Dolayısıyla kentsel dönüşüm aslında bir anlamda biraz kentsel ranta dönüştüğü için biraz ipin ucu kaçtı işin konunun bu tarafında açıkçası. 6306 sayılı kanun mevzuatı ilk çıktığı günden bu yana yaklaşık 20'ye yakın defa değiştirildi. Tabii en ideal olan tasarımı, en ideal olan, en faydalı olan yönetmeliği, yasayı yakalayabilmek adına bunlar aslında kötü şeyler değil. Ama kentsel dönüşümde şu an İstanbul, özellikle İstanbul bareminde baz alacak olursak bir ayağıyla gaza basıp diğer ayağıyla da frene bastıkları çok böyle girift bir durum oluştu. Çünkü bir taraftan kentsel dönüşüme insanları teşvik ederken diğer taraftan da imar affı gibi bir mevzuatla kentsel dönüşümün önü tıkandı. Şimdi burada da bu şekilde bir bakış açısı ve hamle olunca açıkçası biraz samimiyetini kaybetti proje. Ama şu an özellikle konut stoklarının azalması ve içinde bu geçtiğimiz şu 6 aylık süreçte de hatta çok yakın bir zamanda da kentsel dönüşümden faydalanmak isteyen riskli yapıların binalarını yıktırıp kendi yeniden yapabilmeleri ve hatta birilerine müteahhitlere yaptırabilmeleri adına daha farklı kredi imkanları, daha geniş ve daha yüksek kredi imkanları sunan bir takım kolaylıklar sunuyor hükümetimiz. Ben kentsel dönüşümün önümüzdeki bir sene içerisinde bundan 7 yıl önceki o ilk rüzgarındaki ivmeyi yakalayacağını düşünüyorum. Ama burada farkı yaratan taraflar da yani böyle 2 artı 1, 3 artı 1 konutlar yapmaktan ziyade gerçekten müşterinin, tüketicinin ihtiyaçlarına göre projeyi tasarlamak. Az önce bahsettiğimiz Ataşehir örneğindeki gibi mesela çok minicik bir örnek daha vereceğim. Biz şimdi bu sektörün içinde olduğumuz için ve sürekli tüketicilerle son nabızda yani anahtarın teslim noktasında karşı karşıya geldiğimiz için bu işin nabzını en iyi emlakçılar tutar. Dolayısıyla vizyoner proje geliştiriciler, vizyoner müteahhitler bu işte masa başında proje üreten mimarlar elbette ki önemli. Ya da bir hayalini gerçekleştirmek isteyen bir yatırımcı elbette ki önemli. Ama özellikle gayrimenkul ticaretinde asıl olan ticari başarının tek yöntemi var, gayrimenkulün satışı. Eğer satan bir proje üretebilmek istiyorlarsa merkeze her zaman müşterinin memnuniyetlerini ve onların ihtiyaçlarını konumlandırmak durumundalar. Bu bazen bahçe oluyor, bazen balkon oluyor, bazen balkonsuz oluyor, bazen özellikle son zamanlarda dikey yapılardan müstakil yaşamlara doğru bir kayma olduğu için İstanbul'un villa konseptinde projelere yoğun olan bölgelerine doğru çok ciddi bir kayma oldu. Ve buralarda mesela bundan işte bir önceki pazar durumuna göre %200, %250 lira varan fiyat farklılıkları gerçekleşti. Bu bir pazar değişkenliği. Bu bir rüzgar. Bir şekilde bu devam edebilir ama bundan sonrasında farklı bir şey de olabilir. 5 sene sonra belki hiç bilemeyeceğiz. Mesela Londra'da bir inşaat firması var. Şöyle hareket ediyor Ziya Bey. Az önce sorduğunuz soruya istinaden. Şimdi parasını bir şeye yüklemek istemiyor, bağlamak istemiyor. Diyor ki ben bir proje üretiyorum. Amsterdam'da, Atina'da, Almanya'da, Brüksel'de, Hollanda'da 8 yerde daha aynı projeyi yapıyorum ve siz benden bir gayrimenkul satın aldığınız zaman 8 yerde ülkede de gayrimenkul satın almış oluyorsunuz. Devre mülk gibi düşünün. 3 ay gidiyorsunuz işte Hollanda'da, 3 ay Almanya'da, 3 ay başka bir yerde. Takvimin sıralamasını belirliyorsunuz siz kendi, yani burada bir devre mülk tatil yaparmış gibi. İstediğiniz ülkede istediğiniz zaman gidip kalabiliyorsunuz. Standartlarını siz belirliyorsunuz. Şimdi buradaki proje geliştirici az önce anlattığınız problemi çözmeye yönelik bir hamle yapmış. Mesela yarın o projenin satış tarafında olan ekibiyle bir toplantımız olacak Zoom üzerinde. Ben Türkiye'de projenin detaylarını öğrenerek Türkiye'de mikro ölçekte bir proje planlamak istiyorum. Örnek veriyorum İstanbul, Bodrum, Marmaris, Antalya, Bursa, Rize aynı şekilde bunlarla genişlenir. Yani bugün 20 yaşında bir takım standartlara sahip olan biri aynı ben de sizin bakış açınızla Türkiye'nin aynı anda 6 ilinde canım nereye isterse gidebileceğim, yılın belirli dönemlerinde farklı kültürlerle gezebileceğim ve yani teknoloji artık gelişti ve 6 milyar dünyalı aynı masaya oturup aynı masadan kalkmak durumunda kalıyoruz. İnsanların farkındalıkları da bu yönde gelişti. Dolayısıyla biz de kendi sektörümüzde hem proje üreten taraftaki insanlar olarak hem de bunlara aracılık eden insanlar olarak sürekli biz beyin fırtınası yaparak en ideal ortamı hazırlamak üzere bu konuya kafa patlatıyoruz. Ama burada tabii ki vizyoner yaklaşımlar, ideal çözümler her zaman hızlı sonuç getiriyor.
Süper, güzel projeymiş o. Bence Türkiye'de de muhtemelen karşılık bulacaktır diyelim. Benim aklıma yıllar evvel şöyle bir fikir gelmişti. Siz şimdi biraz böyle inovatif çözümleri anlatınca o geldi aklıma. En doğru paylaşabileceğim nokta burası herhalde. Birçok gayrimenkul profesyoneli izliyor bizi. Hı-hı. Belki birileri alır hayata geçirir. O tarih geldiğinde bizim de böyle hoşumuza gider. Hani bir söz vardır ya, ev alma komşu al diye. Şimdi Hı-hı. siz ev satıyorsunuz ama komşu satmıyorsunuz. Evet. Şimdi komşu satmış olsaydınız ya da komşu satabilmek size nasıl bir ayrıcalık getirirdi? Bu ne demek? Öyle bir proje düşünün ki paranızla ev alamıyorsunuz. Buradan ev alabilmek için başvuruyorsunuz. Komşular size okey derse, onay verirse, evet Ziya Kızıltan bu daireyi alabilir derse, ki o bütün proje içerisindekiler gibi ve alttakiler, yandakiler, onların oyları daha da yüksek değer kazanıyor tabii. Evet. Çok yakın bir komşuluk ilişkisi olacağı için. Onlar size okey derse Ziya Kızıltan o evi alabiliyor. Yani projenin adı da ev alma komşu al. Dolayısıyla insanların istedikleri kişilerle birlikte yaşayabileceği bir proje gibi, böyle bir şey hayal etmiştim. Biraz utopik bir şey olabilir ama yani böyle bir profesyonel gözüyle sizin yorumlarınız nasıl olur?
Şimdi şöyle mesela biz maalesef ülke olarak sadece kendi sektörümüzden değil, marka kavramına ve tanımına çok aşina değiliz. 30 yıl geriden geliyoruz. Marka konumlandırması nedir? İnsanların ruhlarına dokun. Bir de tüketiciler artık sapyoseksüel. Hepsi çok zeki. Ve ürünün ne olduğunun çok fazla bir önemi yok. Bir bardak da olsa, kalem de olsa, bir gayrimenkul de olmuş olsa yaptıkları ödemenin dışında o Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisindeki o temelde evet barınmayı belki karşılıyor ama onun üzerinde farklı ruhani anlamda da tatmine yönelik ihtiyaçlarının karşılanmasını bekliyor. Mesela örnek veriyorum. Mesela kozmetik saat sektöründe, mücevher sektöründe markalanan bir proje ya da markalanan bir ürün bire 500 daha farklı fiyatlara satılabiliyor. Ya da tekstil sektöründe üzerinde bir tane timsah logosu olan bir şeyi bire 40 kat daha fazlaya satabiliyoruz. Fakat bu gayrimenkul sektöründe yok. En iyisi 2 kat daha ya da bilemediniz 3 kat daha karlı satabiliyor. Mesela anlattığınız olayda bu bir pazarlama stratejisidir. Çalışılabilir. Evet, biz hep şeyi konumlandırıyoruz. İşte lüks konut, devasa yaşam alanları. Bunlar rekabet edilebilecek yerler değil. Biri çıkar senden daha lüksünü yapar, senin lükslük üzerinden yürüttüğün rekabet çöker. Ya da dairenin büyüklüğü üzerinden. Biri çıkar senden daha büyük daire yapar, daha ucuza satar, senin büyüklük ve ucuzluk üzerinden yürüttüğün rekabet de çöker. Ama eğer dediğiniz gibi iyi komşuluklar, çünkü her ebeveyn gayrimenkul satın alırken şuna bakıyor. Benim çocuklarım hangi ailelerin çocuklarıyla arkadaşlık yaparak ergenliğe girecek diye bunu tahayyül ediyor, bunu düşünüyor. Bu anlamda bu çok belirleyici. Ben burada söylediğinize katılıyorum. Bence çok vizyoner bir yaklaşım. Ben de bunu notlarımın arasına da aldım. Bu konuyla ilgili projeyi değerlendirmesi, beyin fırtınası yaptığımız projeci arkadaşlara değerlendirebiliriz. Mesela örnek veriyorum. Bir yanda iki tane proje düşünün. Birbirine yakın benzer özellikler taşıyor. Örnek veriyorum, bir tanesi 5 milyon, bir tanesi 1 milyon lira. 5 milyon lira olan çok rahat bir şekilde daha kazmayı vurmadan satıyor ama diğeri olduğu yerde. Baktığınız zaman hiçbir fiziksel fark yok. Teknik anlamda hiçbir farklılıklar yok, ufak tefek. Ama biri öyle bir yere konumlandırmış ki, öyle bir kitleye hitap ediyor ki, iletişim diliyle, markasının konumlandırmasıyla, sunduğu tarzla, nerede oturuyorsun dediğinde, burada oturuyorum demek bile bir ayrıcalık anlamı taşıyabiliyor. İnsanlar bunlara ödeme yapıyor. Dolayısıyla ben bizim sektörümüzdeki gayrimenkul üretici, inşaat sektöründe olan gayrimenkul üreten insanların, karar vericilerin özellikle Öyle veya böyle bu müşteri deneyiminin o dikkatin son halkasında olan emlakçıların, gayrimenkul danışmanlarının bu yönde biriktirdiği o eşsiz mücevher değerindeki know-how'ı proje üretirken oyunun içinde tutacak şekilde planlamaları ticari amaç, finalde satış kondisyonu açısından çok çok daha verimli olacağını düşünüyorum.
Okay. Tam burada Necdet Bey güzel bir soru sormuş marka ile alakalı konuşunca. Demiş ki illa bir markanın çalışanı mı olmak gerekiyor bu işte ilk akla gelen olmak için? Yoksa artık ben şu an marka olmadan yani kendi markasıyla da çalışıyor insanlar. Küçük emlak ofisleri açıyorlar ya da büyük franchise'lerin altında çalışabiliyorlar. Onu kastediyor zannedersen.
Benim şu an hiçbir markayla organik bir bağım yok. Kendi markam. İsmim Toros Çubuk. Kartvizit'in, ben her zaman söylüyorum, Kartvizit'in üzerinde yazan isim, Kartvizit'in üzerindeki logodan daha değerlidir. İnsanlar, marka sizi sadece bir kapıdan içeriye sokar. Yani kapıyı tıklamanızı sağlar. İçeriye girdikten sonra tamamen sizin özgün ağırlığınız ile orada bir karşılık bulur diyorlar. O yüzden ben her zaman kişi markalarının daha değerli olduğunu düşünüyorum. Tabii ki global markalar, bir tür network, ödüllendirme sistemleri, çok ciddi artıları, avantajları var. Ama ben şu an tek başıma bir emlakçı olarak Türkiye'nin en büyük dijital network'una sahibim. Bunu da bir markayla yapmıyorum, ismimle yapıyorum. İnsanlar beni tanımadan, görmeden benim gayrimenkulüm varsa satmak için hizmet almak istiyor. Ya da bir gayrimenkul almayı düşünüyor, benden hizmet almayı düşünüyor. Siz mesela daha önce hiç tanışmamıştık. Bir şekilde yollarımız dijital de olsa bir yerlerde kesişti. Tanıştık ve bugün yayındayız. Bunları yaptıran şey kişisel marka. Artık bugün dev holdingler bile iletişim dillerini kişiselleştirmeye başladılar. Sen de hitap ediyorlar tüketicilerine, müşterilerine. Dolayısıyla burada önemli olan az önce de söylediğimiz gibi 6 milyar insan aynı anda bir masaya oturup aynı anda bir masadan kalkıyoruz. Hizmetimizi, yeteneklerimizi, bilgimizi çözümleyebilip ölçekleyip sunabileceğimiz pazarlara çok farklı platformlardan erişebilme imkanlarına ve özgürlüklerine sahibiz. Ben bu sorunun yanıtının bu erişim yani hedef kitleye erişim anlamında teknik ve taktik yetkinliklerle bir gayrimenkul danışmanı kendini donatırsa en büyük kişi markasının kendi olacağını çok rahat bir şekilde fark edeceğini düşünüyorum.
Evet, kesinlikle katılıyorum ben de. Bu kişisel markanın gücü her geçen gün artıyor aslında. Bugün Tesla dediğimiz zaman Tesla markasının önüne geçiyor Elon Musk markası. Bugün işte Mark Zuckerberg deyince Facebook markasının önüne geçiyor. Artık dünyanın en büyük markalarının arkasındaki o kişisel markalar daha da onları yukarılara taşıyor. Dolayısıyla gerçekten çok kıymetli insanın kendi kişisel markasına yatırım yapması. Şimdi bir saate yaklaşıyoruz. Son sorularımızı da alalım, toparlayalım. Çok da güzel sorular da geliyor dostlarımızdan. Ben şöyle kendi notlarımdan bakayım hemen. Değinmediğimiz ne kaldı? Toros Cumhur neyi farklı yapıyor sektördeki profesyonellerden?
Aslında bu işin ruhunu değiştirmedim. Ruhu aynı. Şeklini ve yöntemlerini değiştirdim sadece Ziya Bey. Farklı yaptığım şey anlamında söylüyorum. Kısa bir örnek vereceğim. Hani doğaçlayarak akla yattığın hale getirmek açısından. Mesela PİT diye bir şirket devre oldu. Değil mi? Baktığınız zaman 2019 yılında 100 kişiyle yaklaşık 10 yıllık bir geçmişle yaklaşık 1.8 milyar dolarlık bir devre. Bakın 100 kişi. Madalyonun diğer tarafına bakalım. Koç Holding 100 bin kişiyle yarım yüzyılda, 50 yılda geçmişe sahip 2019 yılında 4.5 milyar dolar değer üretmiş. Burada bu fotoğrafın, tablonun mesajı şu. Daha az insanla daha fazla değer üretebilirsin demek. Şimdi örnek veriyorum. Market sektörü halihazırda senelerdir bizim coğrafyamızda var. Ama işte getir bana bir ufacık bir sistemdeki civatayı birazcık sıkıp başka bir yerden konuya bakınca 180 milyon dolarlık yatırım aldı. Yani illa bir şeyi bambaşka yapmaya gerek yok. Bakış açısını değiştirerek bile hali hazırdaki mevcut yapısal farklılıklar yaratarak birdenbire ivmeyi bambaşka yere dönüştürebiliriz. Benim diğerlerinden farklı demeyelim de ben böyle asıldığı halata kanı değen bir adamım. Hırslıyım. Sabah 6.30-7'de uyanırım. Bana derler ki neyi farklı yapıyorsun? Ben çok affedersiniz it gibi çalışıyorum abi. Yatıyorum, kalkıyorum, iş düşünüyorum. Sizden sonra da ekibimle bir toplantı yapacağım. Saat işte 11'den 11.30'a kadar. Hep bunu düşünüyorum. Tek amacım var. Amaç, tek bir motivasyonum var. 45 yaşından sonra çalışmak istemiyorum. Hayatımın 45 yaşından sonraki hayatımı hayal ettiğim şeyleri yaşamakla geçirmek istiyorum. Bu dönemi de o hayallerimi gerçekleştirebilmek için lazım gelen imkanları sağlayabilmek için harcıyorum. Motivasyonum bu aslında. Böyle söyleyebilirim.
Peki. Şimdi dostlarımızın da son soruları geliyor. Onlara da söz vereceğiz. Şu notlarımdan ilerliyorum. Peki gayrimenkul danışmanlığı mesleği, emlakçılık mesleğinin geleceğiyle alakalı ne düşünüyorsunuz? Yani bu dijital dönüşüm birçok mesleği yok ediyor, bazılarını dönüştürüyor, değiştiriyor. Gelecekte ne olacak? Acaba bu sektörü bekleyen tehlikeler ya da gördüğünüz fırsatlar var mı?
Tabii ki gayri bizim barınma temel bir ihtiyaç. Yani bu bitmesi imkansız. Yüzyıllardan beri de bitmedi. Bundan sonra da bu şekilde devam edecek. Bugün karantina döneminde hepimiz gördük. Tek değerli, gerçekten izole olduğumuz hayatlarda evlerimiz bizi, yuvalarımız bizi her şeyden korudu. Tamam, yöntemlerini ve şekillerini değiştirebiliriz. Balkonu daha geniş olan, çatısı yıldızları gören ya da bahçesi olan, havuzu olan, içinde spor salonu olan veya olmayan yapısal anlamda ihtiyaçlar değişir. Ama günün sonunda barınma temel bir ihtiyaç ve bugün istatistiklere baktığımız zaman senede yaklaşık 300-350 bin insan evleniyor. İstatistiklere baktığımız zaman senede 250-300 bin kişi ayrılıyor. İşte sürekli nüfus artıyor. Ortalama bir aile yaklaşık 3 kişi ve sürekli nüfusumuz artıyor. Bu gibi istatistiksel verilerde bizim sektörümüzdeki talep döngüsüyle birlikte arzda karşılayan bir etki yaratıyor açıkçası. Ben hiçbir zaman biteceğini, bu sektörün ya da herhangi bir şekil değiştirebilir, boyut değiştirebilir. Ama ne olursa olsun emlak aracılar dünyasında da, yani kendi sektörümüzden baktığımız zaman da bizim gayrimenkul alan ve satan taraftaki insanlar her zaman bu işin kıvamına, bu işin bilgiye aç olan tarafına, bu işin doğru kararları verebilme adına ideal ortamı hazırlama noktasında işini iyi yapan profesyonellerin varlıklarına her zaman ihtiyaç duyuyor. Böyle söyleyebilirim.
Süper, teşekkür ederiz. Şimdi Zoom'dan da bir sürü soru gelmiş. Birkaç tane de onlara cevap verelim. Orada da 100'e yakın dostumuz canlı olarak bizi izliyor. Onlara da çok çok teşekkür ederim. Hemen şöyle hızlıca bir gözetiyorum. Ama şurada güzel bir soru vardı. Diyor ki soru. Bir gayrimenkul danışmanı için günlük mesaisini planlaması çok önemlidir. Toros Bey bir gününü nasıl yaşıyor? Kısaca bahsedebilir mi?
Evet, ya aslında şimdi her yiğidin bir yoğurt yiyişi var. Bu sadece bizim işimizde değil. Bazısı 12'de uyanır, 4 saat çalışır ve tarih yazar. Bazısı hiç uyumaz, 24 saat çalışır ama tarih olur. Burada neyi farklı yaptığından ziyade yaptığı şeyi hangi konsantrasyon düzeyinde yapıyor, bu çok önemli. Ben kendi hayatımdan bahsedecek olursam, benim bir takvimim var. Uyandığım saat bellidir. Uyandıktan sonra okuma yaptığım saat bellidir. Okuma yaptıktan sonra bilgisayar başında öğrenmeye ve araştırma ayırdığım saat bellidir. Sahada olduğum saat bellidir. İşte ofiste çalıştığım saat bellidir. Toplantılara katılacağım saatler bellidir. Ama her şeyin programlıdır. Bugün Dansla İşe Gitmek adında bir kitap var. Yazarı Warren Buffett, gayrimenkul, dünyada gayrimenkulle ilgili çok farklı bir boyutta olan bir adam ve çok güzel bir sözü var. Diyor ki sermayesi, zekası olan insanların, yani zihni olan insanların tek başkenti zamandır der. Dolayısıyla zaman bu işin benzini. Zamanımızı yasayla uzatamayız, parayla satın alamayız. Bugün gün bittiğinde hepimizin hesabına aynı oranda dakika, saat, saniye yatıyor. Bugün az önce bahsettiğiniz Elon Musk'ın da hesabına aynı saat yatıyor. Yani bu anlamda zaman herkese aynı eşit uzaklıkta. Bir şeyi farklı yapmak isteyen insanların diğerlerine göre azıcık daha değiştirdiğinde çok farklı sonuçlar alabileceği tek şey zamanlarını yönetmek. Yani zaman zamanını yönetmekle zamanı yönetmek çift anlamlı kullanıldığında aslında çok farklı yönlere gidebiliyor. Bizim zamanı yönetmemiz lazım. Zamanın bizi değil.
Peki şimdi sorulara baktım. Neredeyse birbirine çok yakın sorular. Oradakileri de cevaplamışız. Evet. O zaman son olarak şöyle toparlayalım. Bu mesleğe yeni başlayacak olan girişimcilere ya da var olan bu meslekte böyle kendini geliştirmek isteyen kişilere önerileriniz ne olur?
Bizim kendi sektörümüzün, bizim sadece kendi sektörümüzün değil, Türkiye'deki ticari evrenin en büyük problemi Ziya Bey, satış ve pazarlama becerileri ve uzlaşma kültürü. Hangi sektörde olursak olalım, iş dünyasını bile bir köşeye koysak, aslında doğduğumuz andan öldüğümüz ana kadar etrafımız bir tür pazarlama ve satışla kuşatılmış durumda. Yolda çevirmeye denk geldiğimizde ceza yemasın diye polisle konuşurken, işte ortaokulda dışarıda arkadaşımızın yerinde kalabilmek için ebeveynlerimizden izin isterken, işin evrenin içinde hep bir aslında satış ve pazarlama var. Hangi sektörde olursak olalım, hangi işi yaparsak yapalım, eğer hayalimizdeki ticari noktaya, konuma ya da bir geleceğe ulaşmak istiyorsak para kazanmak zorundayız. Para kazanmak için de satış yapmamız lazım. Yani ya ürün satacağız, ya hizmet satacağız, ya da bilgi satacağız. Ama öyle veya böyle bir şeyler satmak durumundayız. O yüzden ben gayrimenkul sektöründeki olan meslektaşlarıma tavsiye edebileceğim tek şey, satış ve pazarlama evreninin dünyadaki uluslararası know-how'larını gayrimenkul sektörüne taşıyarak hizmetlerini daha nitelikli hale getirebildiklerinde zaten çok rahat bir şekilde göz kamaştıran bir noktaya gelebileceklerini düşünüyorum. Buradaki en başında gelen şeyler de eğitim. Eğitim. Ben 38 yaşındayım. Bu teknoloji evreninin içinde doğmadım. Geriden takip ederek bir şeyleri öğrenmeye, yakalamaya çalışıyorum. Mesela ben çok iyi İngilizce bilmiyorum temel düzeyde. Size de bahsetmiştim belki. Yani eğitiminin faydalı olduğunu düşündüğüm birinin eğitimini karşıma açıp, yan tarafı da Google Translate'i açıp, konuşmaları Translate'i yazıp, elimle çevirip, yani manuel bir şekilde çevirip ne demiş diye anlamları cımbızladığımı bilirim gözlerim kanayarak gecenin bir yarısında. Yeter ki gelişmek, yeter ki dönüşmek, yeter ki değişmek istesin insan. Artık tek tıkla her şeyleri insanlar çok rahat bir şekilde erişebiliyor. İlgi, mesela ben gayrimenkul sektöründe bir şeyler satarak başladım. Bu konuyla ilgili nasıl daha fazla bir şeyler satabilirim diye düşünüp, konuşup, bununla ilgili uzmanlığımı derinleştirebilmek için uluslararası standartlarda bu işi en iyi yapanlar niye farklı yapıyorlar diye araştırmaya başladıktan sonra artık emlak satarken müşterilerimle çok farklı bir perspektiften bakmaya başlıyorum. Mesela siz bir gayrimenkul alıcı satacaksınız. Bir satılık bir gayrimenkulünüz var. Örnek veriyorum, Gebze'de bir sanayiniz var. Ne üretiyorsunuz? Örnek veriyorum, kalem üretiyorsunuz. Bu kalemi işte üretim tarafında nasıl üretiyorsunuz? Satış ve pazarlama ile ilgili nasıl bir bilim oluşturmuşsunuz? Bunların yetkinlikleri ne? Hedef kitleye hangi platformlardan ulaşıyorsunuz? Rakipleriniz kim? Rakipleriniz sizden neyi daha farklı yapıyor? Otomatik olarak bunları araştırmaya başlayan bir kafaya dönüşmeye başladığım zamanla. Mesela şu anda da emlak işimin dışında sadece benim emlak işinde edindiğim know-how'larla, bilgilerle bir ajans kurduk ve bu ajansta da biz şirketlere, işletmelere yeni müşteriler kazandırma stratejileri geliştirdiğimiz bir büyüme ajansımız var. Şu an birbirinden farklı 8 sektörde faaliyet gösteriyoruz. Hiçbirini tanımıyoruz. Ama satış ve pazarlama evreninin içerisindeki o kilit nokta aslında bu yayının da konusu olan o zekayı sihre dönüştürme konusu. Burada o sistemde iyi çalışma adına bulunan o gevşek çivatayı sık nereyi sıkacağımızı bildiğimizde buradaki bilgiyi ekonomiye çok rahat bir şekilde dönüşüyor. Böyle söyleyebilirim.
Süper, teşekkür ederiz. Biraz o zekayı sihre dönüştürürken biraz teknolojinin, internetin ve inovasyonun sağladığı o gücü kullanıyoruz anladığım kadarıyla. Yaptığınız işlere teknoloji ve interneti katmak çok önemli. Çok teşekkür ederiz. Son olarak kapatmadan kısaca Valorem Team'den de şöyle bahsederek kapatmak istiyorum. Valorem Latince'de değer anlamına geliyor. Kelime anlamı olarak. Biz kendimize, çevremize ve ülkemize değer katmaya odaklanmış bir takım inşa ediyoruz bu iş modelinin altında. Peki nedir bu iş modeli, Valorem'in iş modeli? Teknoloji, inovasyon ve girişimcilik odaklı yeni nesil bir danışmanlık platformu diyoruz biz buna. Çok az da olsa gayrimenkul danışmanlığıyla benzeşen yanları var. Çünkü burada da bir danışmanlık var. İnsanlara... Evet. Doğrudan insanlara değil ama firmalara, firmaların maliyetlerini düşürecek, onların karlarını artıracak ve risklerini ortadan kaldıracak, koruyacak bir takım yazılım çözümleri sunuyoruz bu iş platformunun içerisinde. Ve güzel olan bir yanı da şu, bu çözümleri sunup karşı tarafın bu çözümleri kullanmasına vesile olduktan sonra bu ürün orada kullanıldıkça gelir elde etmeye başlıyor bizim buradaki danışmanlarımız. Ben de buna şey diyorum, emek tabanlı bir modelden teknoloji tabanlı bir modele geçmenin formülü diyorum. Çünkü siz de söylediniz, işte hepimiz iş hayatındayız, yıllardır çalışıyoruz, emek veriyoruz, ter döküyoruz. Ama artık bizim çalıştığımız yeter. Artık devir teknoloji devri, devir inovasyon, devir dijital devri. Dolayısıyla bırakalım artık biz kendimiz ter dökmeyi, zihnen ya da bedenen. Bırakalım şu algoritmalar çalışsın, şu yapay zeka çalışsın, şu yazılımlar, kodlar çalışsın bizim için. Zaten çalışıyor. Siz çok iyi biliyorsunuz bu dijital dünyanın içerisinde. Ya bugün çok basit manada bile işte YouTube'daki şu video, biz bu videoyu kapattıktan sonra çalışmaya devam edecek. Arka tarafta çok ufak da olsa bir gelir üretecek. Ya bunu daha profesyonelce yapanların hayatlarındaki değişimleri biliyorsunuz. Ya o da aslında bir teknolojinin, o da aslında bir yazılımın çalışması. Dolayısıyla biz de burada Türkiye'deki SaaS modelli, abonelik modelli çözümler geliştirmiş yazılım şirketlerinin ürünlerini KOBİ'lere ve işletmelere ulaştırıyoruz ve onlar kullanmaya devam ettiği müddetçe burada danışmanlığı yapan iş insanımız ve bu yazılımı geliştiren mühendislerimiz buradan düzenli gelir elde ediyor ve en büyük amacımız da bunu dünyaya açabilmek. Türkiye'de gerçekten çok kaliteli mühendisler var. Çok harika ürünler, yazılımlar geliştiriyorlar. Ufak ufak başladık, görüşmeler de yaptık, yapmaya başladık. Önümüzdeki günlerde ihraç, ya bu memlekete sağlayabileceğimiz en büyük fayda ihracat. İhracatın da en katma değerlisi yazılım ve teknoloji ihracatı. Buna vesile olabilme durumu da bizi aslında burada heyecanlandırıyor. Bizim de vaadimiz, sözümüz şu aslında, şunu söylüyoruz. Diyoruz ki hem işletmeler hem firmalar için bu dijital dönüşüm hayatımızın içerisine öyle bir girdi ki bazıları şu anda teknoloji zede oldu. İşleri, işletmeleri, firmaları ya da bulunduğu kurumlar gerçekten zor durumda, zede durumdalar. Ve bunu doğru kullananlar da teknoloji zade olmuş durumda. Siz nerede olacaksınız? Bir girişimci olabilirsiniz bu akşam bizi dinleyen, bir firma sahibi olabilirsiniz. Ya bir öğrenci bile olabilirsiniz. Yani bu sizin geleceğiniz. Gelecekte bu ikiye ayrılacak. Teknolojiyi doğru kullananlar buradan istifade edecek. Teknoloji zade olacak ama işine, kendine ve topluluğuna, şirketine adapte edemeyenler de teknoloji zede olacak. Biz de bu tarafta hem girişimcilere hem firmalara teknoloji zade olmanın çözümlerini sunuyoruz. Peki nasıl oluyor bu derseniz, detaylarını dinlemek isterseniz de yine buradaki kare kodu cep telefonunuzda okutabilirsiniz. Orada hatta hemen şurada üst taraftaki kare kodu okutup bu iş modelinin anlatıldığı kısa bir sunumumuz var. Oraya gidip şöyle bir göz atabilirsiniz, fikir sahibi olabilirsiniz. En kıymetlisi Bu yaptığımız etkinliklerle alakalı geri bildirimlerinizi bize iletebilirsiniz. O yukarıdaki kare kodu okutarak. Hangi konuları işlememizi istiyoruz, hangi konuşmacılarımızı, hangi eğitmenlerimizi burada konuk etmemizi istiyorsanız bize bildirirseniz gerçekten çok mutlu oluruz. Varsa önerileriniz, işbirlikleri, teklifleriniz, bunlara da açığız ki amacımız daha fazla insana bu içerikleri üretebilmek, daha fazla insanın hayatına birlikte değer katabilmek diyoruz. Bu akşam 122.sini yaptık. Gayrimenkul sektörünün sihirbazı olarak dostları onu nitelendiriyor. Toros Cumhur'la birlikteydik. Keyifli bir saat, 1 saat 15-20 dakikayı geride bıraktık. Mutlaka takip etmenizi öneririm. Toros Bey'i ürettiği içeriklerden, faydalı içeriklerden. Mutlaka YouTube kanalımıza abone olun. Dostlarınızla paylaşın ki daha fazla insanın hayatına birlikte değer katalım. Bu içerikleri daha fazla insana birlikte ulaştıralım diyelim. Son sözü de Toros Bey'den alalım, sonra birlikte kapatalım.
Evet. Ben de Toros Cumhur şahsım olarak ve gayrimenkul sektörünün 400 bin veli bir nispetinde kendi sektörümüzü, kendi sektörümüzün dışındaki bir evrene dilimiz döndüğünce anlatabilme noktasında nazik davetiniz için teşekkür ederim. Böyle bir fırsatı da vermiş olduğunuz için. Değer yaratan eğitimler gerçekten burada, bu organizasyonun amacı, varlığı, vizyonu ve sizin çabalarınız, ekibinizin gayreti. Ben mutlaka bunun çok önemli, şık ve kayda değer bir karşılığı olacağını da inanıyorum. Bu anlamda bu ekosistemin içerisinde hem entelektüel anlamda hem yetkinliklerin gelişmesi anlamında sunduğunuz değerler, yaptığınız katkılar gerçekten çok saygı uyandırıcı. Elinize, nefesinize, yüreğinize, zihninize sağlık.
Çok teşekkür ederiz. Toros Bey, size de çok sağ olun. Haftaya yine salı akşamı 20.30'da bu sefer eğitim sektörünü ilgilendiren çok önemli bir konuyla bir araya geleceğiz. Öğretmenlerimiz, velilerimiz ya da eğitim sektörü içerisinde yer alan herkesi mutlaka önümüzdeki hafta salı akşamı 20.30'da yine değer katan eğitimlerimize bekleyelim diyelim. Herkese çok teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar, hoşça kalın. Sevgiler, saygılar.
İyi akşamlar diliyorum.